Medyaskop'tan iyi akşamlar. Haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sahra Atilla. Ukrayna-Rusya gerilimi sürüyor. Kriz sıcak bir çatışmaya evrilir mi sorusu gündemde. Biz de bugün hem bu konuyu hem de İstanbul'da etkili olan kar yağışını konuşacağız. Haber hafta sonu. Aralık 2019'dan bu yana gündemi belirleyen koronavirüs salgını verileriyle başlıyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 347.241.000'i geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 5.604.000'i. Salgında iyileşenlerin sayısı da 276.813.000'i aştı. Türkiye'de ise omikron varyantı ile birlikte vaka ve ölüm sayıları artıyor. Sağlık Bakanlığı dün açıkladığı verilere göre 72.555 yeni vaka tespit edildi. 181 kişi ise yaşamını yitirdi. Dünya gündemiyle devam ediyoruz. Ukrayna sınırında gerilim sürüyor dedik. Rusya'nın bölgeye 100 bin asker konuşlandırılmasıyla başlayan gerilim kriz sıcak bir çatışmaya evrilir mi sorusunda gündemi getiriyor. Dün İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi ve sınırdaki gerilimi azaltma amacıyla görüştü. Taraflar birbirine karşı açık sözlü olduklarını ve diyaloğun devamının gelmesini istediklerini söyledi. Haberimizi izleyelim. Ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hakan Güneş'in konuya ilişkin görüşlerini dinleyeceğiz.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Ukrayna gerilimini tartışmak üzere dün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Görüşme sonrası iki bakan da gazetecilere ayrı ayrı demeç verdi. Lavrov, Rusya'nın hiçbir zaman Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planı olmadığını söyledi ve NATO'nun genişlemesine son vermek istiyoruz dedi. Rusya'nın güvenlik garantilerine ilişkin tekliflerini bir kez daha Washington'a ilettiklerini belirten Lavrov, bu taleplere yanıtın haftaya kendilerine iletileceğini aktardı. Blinken ise Ukrayna sorununun diplomasi yoluyla çözülebileceğini bir kez daha vurguladı. Fakat Rusya'nın çatışma yolunu seçmesi halinde ABD ve müttefiklerinin buna çok sert cevap vereceğini söyledi. Rusya'nın önünde seçenekler olduğunu belirten Blinken, diplomasiyi veya barışı seçebilir ya da yalnızca çatışmayı artırabilir. Bunun da ciddi sonuçları olacaktır dedi. Öte yandan NATO, Rusya'nın Bulgaristan ve Romanya'daki ittifak askerlerinin çekilmesi ve üslerin kapatılması talebini reddetti. NATO sözcüsü Lungescu, NATO ittifakın doğu bölümündeki askerlerin mevcudiyeti dahil olmak üzere müttefiklerin birbirini koruma ve savunma kabiliyetinden vazgeçmeyecektir dedi. Kiev ve Batı ülkeleri Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker konuşlandırdığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor. Rusya ise bu iddiaları reddediyor.
Ukrayna krizinde 3. ayı geride bırakmak üzereyiz ve tansiyon her hafta daha da fazla artıyor. Üstelik Blinken-Lavrov görüşmesi, Putin-Biden görüşmesi gibi görüşmelerden de istenen yumuşatıcı çözüme yol veren sonuçlar çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü burada bir agresyon var, bir saldırganlık var ve bu esasen bir NATO saldırganlığı. Bunun altını çizmek lazım. İki düzeyde. Hem 2014'te Batı yanlısı iktidara gelişini sağlayan, halk hareketini çalan ama esasen bir darbe şeklinde gerçekleşen olayları hatırlayalım. Euromaidan hem göstericilere hem polislere ateş eden bayağı ajanların rol aldığı, hepimizin gözleri önünde gerçekleşen bir eylemdi. Klasik kitle eylemlerinden farklı ve bu bayağı ABD tarafından yönetildi. Dolayısıyla bunun üzerine Rusya durumu kurtaracak bir adım olarak aslında Kırım'da referanduma gitti, ilhak etti ve Doğu Ukrayna'da yani Donbas'ta da ayrılıkçıları destekledi. O günden bugüne çözüm noktasında Almanya ve Fransa'nın çabaları var. Fakat ABD yönetimi özellikle Biden'ın yeni dönemde iş başına gelmesiyle birlikte daha sert yaklaşımlar sergiliyor. Bu nedenle de görüşmelerden bir şey çıkmıyor. Ekim sonu Kasım başında yeniden tırmanan gerilimin de nedeni Almanya ve Fransa'nın kurmuş olduğu ve aslında uzlaşmaya bir hayli yaklaşılmış olan Normandiya formatı görüşmelerinin masanın devrilmesi üzerine gerçekleşti. Bu tabii ki çözümsüzlüğün başlıca nedeni NATO genişlemesi. Bu sürdüğü sürece de görüşmelerden, Cenevre'den, Lavrov'dan, Blinken'dan bir şey beklemek doğrusunu isterseniz oldukça zor. Şimdi bu krizde Rusya'nın mı eli güçlü, ABD ve müttefiklerinin mi eli güçlü? Bir kere askeri olarak tartışmasız şekilde konvansiyonel güç açısından Rusya'nın çok daha üstün bir konumda olduğu, herhangi bir doğrudan çatışma olması durumunda gerek Ukrayna, Doğu Ukrayna sahasında gerekse Doğu Avrupa'ya hatta Balkanlara kadar yayılacak bir sahada Rusya'nın daha kuvvetli bir basınç uygulayabileceği rahatlıkla söylenebilir an itibariyle. Nükleer savaş zaten malumunuz akli selim şartlarda devre dışı. Ama ortada kocaman başka bir sorun var. Savaşın belki başlangıcındaki, eğer bir savaş olursa, konvansiyonel dengeler bunu işaret ediyor ama ortada bir caydırıcılık ve yaptırımlar savaşı söz konusu ve burada eli zayıf olan taraf Rusya. Batı tarafı hem kendi kamuoyunu ikna etme, yani bir canavar, diktatör, otoriter Rus liderliğinin efendim Ukrayna halkına uyguladığı işte işgalci politika olarak anlatmayı başarıyor. Bu konuda başarılı. Rusya ise Kırım döneminde 2014'te kendini iyi anlatabildi ama kendi içerisine. Şimdi kendini de iyi anlatamıyor. Bir, ikincisi Rus oligarşisi, Rus oligarkları aslında düşünüldüğün aksine büyük ölçüde Batı transnasyonel ulus ötesi burjuvazisinin bir parçası. Dolayısıyla bunların paraları yani Putin'in en yakınındakilerinin dahil olmak üzere nerede? Paris'te, Londra'da, efendim Marmaris'te ve New York'ta, Miami'de. Dolayısıyla bunu kaldırabilmeleri kolay değil ve bu onların canını çok sıkıyor. Ekonomik yaptırımlar göründüğünden daha fazla can sıkıcı Rusya'dakiler açısından. Bu bakımdan bir caydırıcılık yaptırımlar savaşı noktasında zaman Rusya'nın lehine işliyor diyemeyiz. Bunu söyleyebilirim. Bu gerilimin ilginç boyutlarından bir tanesi ve Türkiye'de bizim de gündemimize çokça düşen sorulardan bir tanesi de Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri. Şimdi iki tane temel noktanın altını çizmek istiyorum. Bu konuyu değerlendirirken çok ciddi eksik bilgilerle sorun konuşuluyor. Birincisi, Rusya her türlü arabuluculuk girişimine olumlu yaklaşıyor. Dolayısıyla Türkiye'ninkine de olumlu yaklaştı ama diyor ki öncelikle siz bunları yani ABD'ye anlatınız. Dolayısıyla hiçbir arabuluculuk girişimi reddedilmiyor. Dolayısıyla burada çok özel, yüksek profilli bir durumdan söz etmek mümkün değil. Ama bence daha önemli bir konu var. İki, zaten bir arabuluculuk masası var. Uzun süredir anlatmaya çalışıyoruz. Normandiya formatı. Daha önceki Almanya yönetimi tarafından inisiyatifli alınarak sürdürülen ve Fransa ile birlikte yürütülen Normandiya formatı görüşmeleri. Allah aşkına bunun artık zaten son aşamalarına doğru gelinmişti. Kırım meselesini karıştırmamak kaydıyla Doğu Ukrayna'nın Donbas'ın özel bir statüyle anayasal haklarla güçlendirilmiş Rus diline hakların tanındığı bir yapıyla efendim sorunun çözülmesi. Şimdi bu Almanya ve Fransa'nın arabuluculuğu zaten söz konusu. Ortada bir masa var. Ortada bir arabuluculuk zaten var. Şimdi bu yokmuş gibi bunlar çok ne diyelim reklam kokan hareketler. Yani çok içe dönük, çok basit, çok böyle yandaş medya manşetleri hakikaten ciddiyetten uzak koca koca diplomasi yorumcuları da bunları ciddiye alıp yorumluyorlar. Ortada bu anlamda ciddi bir şey yok. Ciddi bir şey zaten var, onu da deviren ABD. Bunu anlayıp bunun üstüne Türkiye'nin çabasını bir yere yerleştirebiliriz. Ama bunun üstüne peki Türkiye neden yapıyor sorusunun bir önemi var elbette. Çünkü Türkiye çok zor bir durumda. Hem Ukrayna hem Rusya çok önemli partnerler ve Batı çok önemli Türkiye için. Bu denklemin içinde ne İsa'ya ne Musa'ya yaranmayacak bir politika izledi bugüne kadar. Ve fazlasıyla angaje oldu özellikle Ukrayna'daki SİHA meselesinde. Dolayısıyla da bu işini zorlaştırıyor ve bu bakımdan biraz böyle kendini sigortaya almak için de aslında bu cümlelerin sarf edildiğini söyleyebiliriz.
Bir hafta sonunda bu akşam İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Hakan Güneş ile Ukrayna-Rusya krizini konuştuk. Haber hafta sonu devam ediyor. Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı dün gece itibariyle başladı. Kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %90'lara kadar çıktı. Medyaskop muhabiri Sema Kızılarslan, kar yağışı nedeniyle kent genelinde yaşananları, alınan önlemleri öğrenmek için AKOM'a gitti. İzlenimlerini dinliyoruz.
İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya başladı. Dün Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ilçelerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde İstanbul'da kent genelinde etkili oldu. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve beraberindeki İBB heyeti alınan önlemleri denetledi buradan. Biz de şu anda AKOM'dayız. Buradan takip edildi dün gece İstanbul. Alınan önlemler aslında sonuç verdi diyebiliriz. Çünkü sabaha kadar devam eden çalışmalar sayesinde İstanbul'da şu ana kadar hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Soğuk ve yağışlı hava dün 17'den itibaren etkili olmaya başlamıştı Marmara'da. Can Akın Çağlar, AKOM'la ilgili İBB birimlerinin yöneticileriyle İstanbul'da alınan önlemleri gözden geçirdi. Ek önlemler alınması için değerlendirme toplantıları yapıldı. İstanbul trafiği de buradan an be an takip edildi. Dün %90'lara kadar çıkmıştı İstanbul trafiği. Öğle saatlerinde, yani bugün cumartesi günü öğle saatlerinde %22'lere kadar düştü. Vatandaşlar aslında uyarıları dikkate aldı diyebiliriz. Yol bakım, İBB itfaiye, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta, İGDAŞ, Alo 153 Çözüm Merkezi, Park Bahçeler Müdürlüğü'nün de bulunduğu toplam 26 İBB biriminin yöneticileri ekiplerinin çalışmalarını AKOM'dan takip ettiler. Veriler anında değerlendirildi ve gerekli müdahaleler hemen anında yapıldı. Karne tatili ile birlikte İstanbul'da kar yağışının akşam saatlerinde etkili olması, dediğimiz gibi trafiği %90'lara kadar çıkarmıştı ama şu anda İstanbul'da cumartesi günü AKOM'dan şu andan gördüğümüz, birazdan haritayı yakından da göstereceğiz. Trafikte bir yoğunluk yok. 5000 ton tuz ve 6,5 ton solüsyon döküldü. İstanbul genelinde 60 noktada kuruldu bu buzlanma erken uyarı sistemleri ve buradan gelen mesajlar sayesinde ekipler çalışmalarını yürüttü. Kritik noktalarda kutu tuzlar bırakıldı ve gelen verilerden, gelen mesajlardan sonra üst geçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kritik noktalarda, yani kar birikintilerinin ve buzlanmaların yaşanma riski olunan bölgelerde bu mesajlar dolayısıyla hemen anında bir müdahale oldu. Sokakta yaşayan evsizler zabıta ekipleri tarafından dün gece ikna edilip sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra İBB tesislerinde misafir edildi. Erkekler için Esenyurt'ta bulunan 300 kapasiteli bakım merkezi, kadınlar için de Kayışdağ'da bulunan 100 kişi kapasiteli misafirhanelerde hizmet edildi ve dün gece oralarda misafir edildiler. Mobil büfeler hazırda bekliyor şu anda. Yoğun kar yağışlarında, yani kişisel arabalarını kullanmayı tercih eden vatandaşların trafikte kalmaları gibi bir senaryo eğer yaşanırsa, yani böyle bir riskin yaşanma ihtimaline karşın sıcak içecek, çorba ve su gibi hizmetler sunan mobil büfeler şu anda hazırda bekliyor. Tabii hayvanlar da unutulmadı. İBB Veteriner Hizmetleri soğuk günlerde, yani bu soğuk günlerde, geçirdiğimiz bu soğuk günlerde sokaktaki hayvanlar için çalışmalarına ara vermeden devam ettiler. İl genelinde 500 noktada günlük olarak yaklaşık 2 ton mama ve sahipsiz hayvanlara gıda desteği yapıldı. Ben de bir izlenimlerimi anlatarak kapatmış olayım. Kadıköy'den geldim. Şu anda AKOM'dayım, Kağıthane'de. Kadıköy'den metrobüsle geldim ve gelirken 10 tane kar aracı saydım ve metrobüs giriş ve çıkışlarında merdivenlerin olduğu bölümlerde tuzlanma çalışmaları devam ediyordu. Yoğun kar yağışının önümüzdeki haftanın ortalarına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Şimdilik AKOM'dan, Kağıthane'den bu kadar.
Ceyda Yüksel 20 Ağustos 2020'de Serkan Dindar isimli erken evinde ölü bulunmuştu. Sanık Serkan Dindar önce olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını söylemiş, daha sonra ise Yüksel'in intihar ettiğini ileri sürmüştü. Dindar'ın tutuklu olarak yargılandığı davada 7. duruşma dün İzmir Adliyesi'nde görüldü. Duruşma 22 Nisan 2022'ye ertelendi. Dindar'ın ise tutukluk halinin devamına karar verildi. Medyaskop'u konuşan anne Filiz Demiral, sanık 26 dakika sonra ambulansı aramış, ölmesini beklemiş dedi, izliyoruz.
Soruşturma etkin uygulanmıyor. Öyle mi deniyordu? Soruşturma etkin uygulanmıyor. Hani konuşamıyorum ki.
Yani çok daha önceden aslında.
Yani her şey ortada.
En azından olabilecek bütün raporların, bütün delillerin toplanması bizim için olası üst mahkemede eksik incelendiğiyle kararın bozulmasındansa her şeyin çok daha detaylı incelenmesini tercih ediyoruz açıkçası. Evet. O yüzden evet, yargılama çok uzuyor fakat mücadeleye aynen kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Evet, ifadeleri birbirini tutmuyor. Her mahkemede hiçbir ifadesi tutmuyor. Ceyda'yı kolu kesik halde kolu kopma derecesine geldiği anda kolunu tutup ambulans çağır dediğinde dışarı çıkıyor, sigara içiyor, arkadaşını arıyor. Kızım hakkında küfürlü konuşup öldü kadın diyor. Ondan sonra da ambulansı arıyor. Daha sonradan 26 dakika sonra benim kızımdan kan kaybından öldü. Çünkü ölüler konuşamıyor. Ölmesini bekledi yani. Başka hiçbir şey değil bu. Kızımın ölmesini bekledi.
Cumartesi anneleri 878. haftasında 1996 yılında İstanbul Beyoğlu'nda gözaltına alınıp kaybedilen belediye işçisi İsmail Şahin için adalet istedi. Babasını ararken Galatasaray Meydanı'nda büyüyen İsmail Şahin'in kızı Sibel Şahin dinliyoruz.
Sabah erken saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Bir daha da geri dönmedi. Babamın mesai başındayken, yanında iş arkadaşları varken birden ortadan kaybolduğunu söylediler. Babam kaybolduğunda annem 21 yaşındaydı. Dedemle birlikte her yere başvurdular ama bir sonuç alamadılar. Son çare olarak annem ve dedem kardeşimi beni kucaklarında taşıyarak cumartesi Galatasaray'a gittiler. Orada babamı gören, duyan, olur belki diye fotoğrafını taşıdılar. Ben de kardeşimle Galatasaray'da büyüdük. Elimizde tuttuğumuz babamın fotoğrafıyla meydanda güvercinleri kovalamaya oyun bildik. Annem babamdan haber alma umuduyla 19 yıl boyunca bekledi. Babamı beklerken pencerenin pervazında dayadığı dirsekleri nasır tuttu. Ama babamdan bir haber alamadan henüz 40 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Onu kanser değil, annemin her zaman söylediği gibi yaşadığı adaletsizlik öldürdü.
Yükselen girdi maliyeti, düşük alım fiyatları ve kredi yapılandırması sonrası artan faizler nedeniyle çiftçi artık borçlarını çeviremiyor. Amasya'da seralarında domates ve yaş sebze üreten çiftçiler traktörlerine haciz geldiğini, önlenemeyen krediler yüzünden hacizlik olan tarlalarında yakında ellerinden gideceğini anlatıyor Doğu Eroğlu'nun haberi.
Geçen sene 4,5 lira olan fide şimdi 10 lira. Hem fide alamıyoruz hem de alsak da yapmak istemiyoruz. Yani öyle bir pozisyondayız şu anda. Domatesin kiloda maliyeti 4 lirayı geçmiş kardeşim. 5'e satarsak kafa kafaya geliyor. Yani durum o kadar vahim. Kimse fide yazılamamış. Fide alamayan var, yazılamayan var, yazılmayacak olan var. Seraları dikmeyeceğim diyen insanlar var. Yani insanların aklı iki arada bir derede kaldı. Yani ben burayı 2 ay önce hazırlamam, toprağı dinlendirmem gerekiyordu. Yapamadık. İçimizden ekmek gelmiyor artık.
Köyümüzde 9-10 tane traktörü haciz geldi. Birkaç tane de araç bağlandı. Rehinli araçlar da çok köyümüzde. Yani böyle giderse bizim köyümüz üretim yapamaz duruma gelir. Durur üretim.
Gariban bir ailemizin traktör ve aracını hacize geldiler.
Kurbanımı durup Rabbim beni bana bir yerde bırakmaz, kimse almaz.
Cumhurbaşkanımıza seslen buradan.
Benim ayağım, her şeyim benim. Benim ayağımı kazarsınlar, ben nereye gideyim?
Tabii mücadeleyi verdik. 2 saat bir mücadelenin içinde traktörü de, aracı da vermedik, boş gittiler. Komşumun traktörü giderken, aracı giderken ben izleyici olamam. Bir tane arkadaşımız kamyonetiyle marol kasalarını yüklemiş. Tarlaya giderken aracın önünü kesip aracı haciz ettiler. Tarım Kredi Kooperatifi'nde borçlu olan tüm çiftçilerimiz tarlaları komple ipotek. Yani bu süreç başladığında çiftçilerimizin tarlasını satacaklar.
İçki 4 Ocak'ta gelen %43'lük zam eğlence mekanlarında müşteri yoğunluğunun azalmasına neden oldu. Ankara ve İstanbul esnafı dükkanlarına gelen yurttaşların porsiyonlarını küçülttüğünü söylüyor. Dilek Şen İstanbul'da, Okan Yücel ise Ankara'da sokağa çıktı. Esnafla, tekel bayilerle ve uzmanlarla konuştu. Şimdi içki zamlarının ardından Ankara ve İstanbul'da eğlence hayatını izliyoruz.
Alkole uygulanan yüksek vergiler ve bunca erişim engeli reklam yasağı düşünüldüğünde bütün bu olanlar yaşam tarzına müdahale midir, değil midir sorusu artık bence soru olmaktan çıktı. Evet, bu bir müdahaledir. Devletin resmi alkol politikası doğrudan yasaklayamadığı alkollü içkileri ve alkolün kendisini dolaylı yollardan erişim engelleri, reklam yasakları, yüksek ÖTV gibi ve hatta işte alkol konusunda yaşanan herhangi bir hukuksuzluğa ölçüsüz derecede verdiği cezalarla doğrudan bir yaşam tarzına müdahale. geçtiğimiz yıl Sayıştay verilerine göre 1.5 milyar dolarlık bir vergi kaybı var. Sadece kaçak içki kaynaklı. Bu kültürel bir değişimin, dönüşümün maliyeti. Siz bir kültürel değişim planlamakta hükümet ve bu kültürel değişimin içerisinde bu maalesef alkolü dışlayan, hatta genel olarak söyleyebiliriz ki diğer farklılıkları dışlayan, dini farklılıkları dışlayan, cinsel yönelim gibi birçok şeyi dışlayan bir toplumsal dönüşüm, bir kültürel dönüşüm öngörülmekte. Hedeflediği bu kültürel dönüşüm içerisinde alkole yer yok. Doğrudan yasaklayamıyor maalesef alkolü. Dolayısıyla bu tarz şeylerle yasaklıyor. Sahte içki meselesinin bu kadar sorun haline gelmesi tek sebebi ÖTV. Sadece bu sebepten ötürü 2021 yılı içerisinde sadece bu sebepten ötürü 110 kişi öldü. Yani bizim şu an ele geçirdiğimiz yaklaşık işte 1 milyon litreden daha fazla bir kaçak alkol var ama bu sadece ele geçirilen. İçtiğimiz yıl ölümler Eylül-Ekim aylarında Ege bölgesinde yoğunlaştı. Bu sene Aralık ayında İstanbul, Tekirdağ, Çorlu civarında yoğunlaştı. Sebebi bu operasyonlar sırasında gözden kaçan bir eğer şey varsa, metil alkolden üretilmiş bir sahte içki varsa bulunduğu bölgeye dağılıyor. Geçen sene Ege bölgesinde 92 kişi neredeyse orada. Hepsi oradandı. Bu sene sadece Aralık ayında 60 kişi Marmara bölgesinden.
Bir düşüş var. Yani insanlar eskiden haftada bir defa çıkıyorsa şimdi iki haftada bir çıkıyor. Eskiden geldiğinde 4 kadeh bir şey içiyorsa şimdi 2 kadeh bir şey içiyor. Eskiden geldiğinde 6 mede söylüyorsa şimdi 3 mede söylüyor. Yani kabaca Emine Erdoğan'ın söylediği porsiyonlarınızı küçültün diye bir tavsiyesi vardı ya insanlara. Kendileri küçültmüyorken haliyle vatandaş porsiyonu küçültmek zorunda kaldı.
Spor haberleriyle devam ediyoruz. Süper Lig'in 23. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Tarihin en kötü günlerinden geçen Galatasaray sahasında lider Trabzonspor ile Kozlar'ın Nef Stadyumu'nda paylaşacak. Dev maç 23 Ocak Pazar günü saat 19'da başlayacak. İki takım için de büyük öneme sahip karşılaşmayı Medyascope Spor Servisi derledi.
Süper Lig'in 23. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Tarihinin en kötü günlerinden geçen Galatasaray, lider Trabzonspor ile kozlarını Nef Stadyumu'nda paylaşacak. Dev maç 23 Ocak Pazar günü saat 19'da başlayacak ve karşılaşmada Attila Karaoğlan düdük çalacak. 1974-1975 sezonunda başlayan 48 yıllık rekabette geride kalan 132 maçın 59'unu Galatasaray, 43'ünü Trabzonspor kazandı. İki ekip 30 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray'ın attığı 173 gole Trabzonspor 150 gol ile karşılık verdi.
Bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ülke ve dünya gündemini konuşmaya ve sizlere son gelişmeyi aktarmaya devam edeceğiz. İyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.